Ayrım 26, sayfa 228. C. Ashab-ı kiramın Kur'an öğrenme ve öğretme seferberliği. Müslümanlar tarih boyunca Kur'an eğitimine pek büyük ehemmiyet vermişlerdir. Zira Allah ve Resulü insanları bir araya getirerek Kur'an-ı Kerim'i okuyup anlamaya teşvik ediyorlardı. Resulullah bu tür gayretlerden Cenab-ı Hakk'ın ziyadesiyle memnun olduğunu şöyle ifade buyurur. Bir cemaat Allah Teala'nın evlerinden bir evde toplanıp Allah'ın kitabını okur ve onu aralarında müzakere eder, anlayıp kavramaya çalışırlarsa üzerlerine sekinet iner ve kendilerini rahmet kaplar. Melekler onları kuşatır. Allah Teala da onları kendi nezdinde bulunanların arasında zikreder. Müslim, Zikir 38, İbn-i Mace, Mukaddime 17. Peygamber Efendimiz Kur'an'ı iyi bilenlere her yerde kıymet vermiş, onlara daima öncelik tanımıştır. İmam, vali ve kumandan gibi amme ile ilgili bir idari vazifeli tayin edeceğinde veya şehitleri defnederken hangisini önce koymak gerektiği sorulduğunda hep Kur'an'ı daha çok bilenleri tercih etmiştir. Müslim, Mesacit 290, Müsafirin 269, Tirmizi, Fedalül Kur'an 2/2876, Nesai, Cenayiz 86, 87, 90, 91, Ahmet 4, 218, Heysemi 7, 161, İbni Hişam 4, 185, İbni Sad 5, 508. Tebük seferine çıkarken Necaroğullarının sancağını Umare bin Hazm'a vermişti. Daha sonra Zeyd bin Sabit'i görünce sancağı Umare'den alıp ona verdi. Umare, "Ya Resulullah, bana kızdınız mı?" diye sorunca peygamber, "Hayır, vallahi kızmadım. Fakat siz de Kur'an'ı tercih ediniz. Zeyd, Kur'an'ı senden daha çok ezberlemişti. Burnu kesik zenci köle bile olsa Kur'an'ı daha çok ezberlemiş olan kimse başkalarına tercih edilir," buyurdu. Evs ve Hazreç kabilelerine de sancaklarını Kur'an'ı daha çok ezberlemiş olan kimselere taşıtmalarını emretti. Vakidi 3.003. Ashab-ı kiram Kur'an talimini büyük bir tazimle ifa ederlerdi. Abdullah bin Mesud birisine bir ayet okutur, öğretir ve "Bu ayet üzerine güneşin doğduğu veya yeryüzünde bulunan her şeyden daha hayırlıdır," derdi. Sonra da bu sözünü Kur'an'ın her ayeti için tekrar ederdi. Heysemi 7.166. Yine Abdullah bin Mesud şöyle demiştir. Sahabeden biri evine girdiğinde hanımı ona derhal şu iki suali tevcih ederdi. 1. Bugün Kur'an'dan kaç ayet nazil oldu? 2. Allah Resulü'nün hadislerinden ne kadar ezberledin? Abdülhamid Keşk, Fi Rihabit Tefsir 1.26. Peygamber Efendimiz kendisine gelip yeni Müslüman olan heyet üyelerinin Medine'de bir müddet kalarak Kur'an-ı Kerim'i ve dini esasları öğrenmelerini, bizzat kendisinin tatbikatını müşahede ederek İslam'ı anlamalarını isterdi. Mesela Abdülkays heyeti geldiği zaman Ensar'dan onları misafir etmelerini ve ikramda bulunmalarını istemişti. Bu arada gerekli dini malumatı öğretmelerini, namaz için lüzumlu sureleri ezberletmelerini tembihlemişti. Sabahleyin geldiklerinde hal ve hatırlarını, Ensar'ın ilgisinden memnun olup olmadıklarını sordu. Onlar da memnuniyetlerini ifade ettiler. Sonra Peygamberimiz heyettekileri dini daha rahat öğrenebilmeleri için ashabın evlerine birer ikişer dağıttı. Bu metot daha faydalı oldu. Ashabın gayreti ve Abdülkaysların öğrenme azminden son derece memnun kalan Peygamber Efendimiz, onlarla tek tek ilgilenerek ezberledikleri tahiyyatı, Fatiha'yı, diğer sureleri ve öğrendikleri sünnetleri bizzat kendisi kontrol etti. Ahmet 3.432. Kinde temsilcileri Hicri 10. senede 60 veya 80 kişi olarak gelip mescitte Peygamber Efendimizin huzuruna çıktılar. Resulullah, "Allah beni hak dinine peygamber olarak gönderdi ve bana bir de kitap indirdi ki ona batıl ne önünden ne de arkasından yaklaşamaz," buyurdu. Kinde temsilcileri, "Bize ondan biraz okuyup dinletebilir misiniz?" dediler. Resulullah Saffat suresinin başından okumaya başladı. Saf saf dizilmiş duranlara, toplayıp sürenlere, zikir okuyanlara yemin ederim ki ilahınız birdir. O hem göklerin, yerin ve ikisi arasındakilerin Rabbi hem de doğuların Rabbidir. Saffat 1 ila 5. Allah Resulü bu ayetleri okuyup susmuştu. Hiç kımıldamadan duruyordu. Gözleri yaşarmış, gözyaşları sakalına doğru akmaya başlamıştı. Kindeliler, biz senin ağladığını görüyoruz. Yoksa seni gönderen zattan korktuğun için mi ağlıyorsun? Dediler. Peygamber Efendimiz, beni korkutan ve ağlatan, Allah'ın beni kılıcın ağzı gibi ince ve keskin olan dosdoğru bir yol üzere göndermiş olmasıdır ki, ondan azıcık eğrilsem helak olurum. Buyurduktan sonra, hakikaten biz dilersek sana vahyettiğimizi ortadan kaldırırız. Sonra bu durumda sen de bize karşı hiçbir yardımcı ve koruyucu bulamazsın. İsra 86 ayetini okudu. Bunun üzerine kinde temsilcileri Müslüman oldular. Bakınız İbni Hişam 4-254, Ebu Nuaym Delail 1-237-238, Halebi 3-260. Resulullah kendisine gelen heyetlerle çok yakından ilgilenirdi. Geri dönerlerken onlardan burada öğrendikleri şeyleri memleketlerinde öğretmelerini isterdi. Nesai, Ezan 8, Ebu Davud, Ramazan 9. Aynı ilgi ve alaka tek başına gelenler için de geçerliydi. Nitekim Umeyr bin Vehb Medine'ye gelip Müslüman olduğunda Resulullah ashabına "Kardeşinize dinini iyice anlatınız. Kendisine Kur'an okuyup öğretiniz." buyurmuştu. İbni Hişam 2-306-309, Vakidi 1-125-128, Heysemi 8-284-286. Ashab-ı Süffe bir taraftan ilim öğretir, bir taraftan da devamlı çalışarak talebe ve hoca yetiştirirlerdi. Peygamber Efendimiz ve halifeleri, İslam dünyasının muhtelif merkezlerine pek çok alim sahabiyi hoca olarak göndermişlerdir. Onlar insanlara Kur'an'ı ve sünnetleri öğretiyorlardı. Darimi Sünen 1-135, Dahman İbn-i Sad 6-3. Mesela Musab bin Umeyr Medine'ye muallim olarak gönderildiğinde insanlara İslam'ı anlatıyor ve her fırsatta Kur'an okuyordu. İbn-i Hişam 2-43-46, Ebu Nuaym Delalün Nübüvve 1-307, Heysemi 6-41, Zehebi Siyer 1-182. Şam'a gönderilen Ebu Derda orada çok uzun süre yaşadı ve çok meşhur bir ilim halkası kurdu. Onun gözetimi altındaki talebelerin sayısı 1600'ü aşıyordu. Talebelerini 10 gruba ayırarak her birine yetiştirdiği hocalardan birini tayin etti ve gelişimlerini sırayla denetledi. Bu temel seviyeyi geçenler doğrudan ondan ders alıyordu. Böylece daha ileri seviyedeki talebeler hem Ebu Derda ile çalışma hem de alt seviyedeki talebelere hocalık yapma ayrıcalığına sahip oluyordu. Zehebi, Siyeru, Alamin, Nübela 2-344-346. Aynı metot başka yerlerde de tatbik edildi. Belezuri, Ensab 1-110, Hakim 1-220. Hazreti Ömer, Yezid bin Abdullah'ı merkezden uzakta yaşayan Bedevilere Kur'an öğretmek için gönderdi ve Bedevi kabilelere giderek öğrenim derecelerini tespit için Ebu Süfyan'ı da müfettiş tayin etti. O ayrıca Medine'de çocuklara Kur'an öğretmesi için 3 sahabiyi vazifelendirip her birine aylık 15 dirhem maaş bağladı ve yetişkinler de dahil herkese kolayından 5'er ayet öğretilmesini emretti. Profesör Doktor M.M. El-Azami Kur'an Tarihi sayfa 127. İbni Abbas yüksek seviyede Kur'an eğitimi verirdi. Nereye gitse insanlar etrafına toplanırdı. Basra'ya gittiğinde de ayağa kalkıp insanlara hitap etmiş, onlara Bakara suresini okuyup içindeki mevzuları izah etmişti. Hakim 2-300/3083. Bir defasında Hazreti Ali Kufe mescidinden seslerin yükseldiğini duyunca ne olduğunu sordu. Kendisine Bir takım kişiler Kur'an okuyor ve öğreniyorlar denildi. Hazreti Ali, ne mutlu bunlara, bunlar Resulullah nezdinde insanların en sevgilileriydi, dedi. Heysemi 7-162. Abdullah bin Mesud Hazretlerinin şu sözü bu konuda çok ibretlidir. Kendisinden başka ilah olmayan Allah'a yemin ederim, Allah'ın kitabından hiçbir sure indirilmemiştir ki ben onun nerede nazil olduğunu bilmeyeyim. Yine Allah'ın kitabından hiçbir ayet indirilmemiştir ki ben onun kimin hakkında nazil olduğunu bilmeyeyim. Bir kimsenin Allah'ın kitabını benden daha iyi bildiğini duysam ve deveyle ona ulaşmak da mümkün olsa hiç durmaz, hemen yola düşerim. Müslümanlar Kur'an'ı en doğru bir şekilde öğrenip ezberleme hususunda gösterdikleri hassasiyetin bir benzerini Resulullah Efendimizin hadisi şerifleri içinde göstermişlerdir. Bunu ispat eden birkaç misal şöyledir. Cabir bin Abdullah, Abdullah bin Üneyse bir tek hadis sormak için tam bir aylık yol yürümüştür. Buhari, İlim 19. Tabiinin önde gelenlerinden Ebul Ali'ye şöyle demiştir. Biz Basra'dayken Resulullah'ın ashabından gelen bazı rivayetler işitiyorduk. Buna gönlümüz razı olmuyor, hemen bineğimize atlayıp Medine'ye geliyor ve hadisi şerifi bizzat ashabın ağzından dinliyorduk. Darimi, Mukaddeme 47/570. Hatip el-Bağdadi, El-Kifaye, Fi İlmi Rivaye, Beyrut 1988, sayfa 402-403. Said bin Müseyyep de şöyle demiştir. Sadece bir hadis öğrenmek için gece gündüz uzun yolculuklar yapıyordum. İbni Kesir El-Bidaye 9-106. Abdullah bin Selam'ın oğlu Yusuf anlatıyor. Bir müddet Ebu Derda'nın yanında kaldım ve ondan ilim öğrendim. Kendisine ölüm geldiğinde bana, insanlara vefat etmek üzere olduğumu haber ver, dedi. Arzusunu yerine getirdim. Evin içi ve dışı insanla dolup taştı. Beni onların yanına götürün, dedi. Götürdük. Beni oturtun, dedi. Biz de kendisini oturttuk. Sonra şunları söyledi. Ey insanlar! Peygamber Efendimizin şöyle buyurduğunu işittim. Kim abdest alır ve abdestini güzelce tamamlar, sonra da iki rekat namaz kılar ve bunu eksiksiz olarak eda ederse, Allah ona istediğini hemen ya da daha sonra mutlaka verir. Sonra sözlerine şöyle devam etti. Ey insanlar! Sakın namazda kıbleden başka tarafa dönüp bakmayın. Zira başka taraflara dönüp bakan kimsenin namazı kabul olmaz. Nafilede kendinize hakim olamayıp bunu yaptıysanız bile sakın farzda yapmayın. Mutlaka dikkat edin. Ahmet 6-442-443. Ömer bin Abdülaziz, Medine valisi Ebu Bekir bin Hazm'a şöyle yazmıştır. Bak, Peygamber Efendimizin hadislerinden ne varsa yaz. Zira ben ilmin kaybolmasından ve ulemanın gitmesinden korkuyorum. Peygamber Efendimizin hadislerinden başka bir şey kabul etme. Alimler ilmi yaysınlar, ilim için herkese açık yerlerde halkalar teşkil etsinler, ta ki bilmeyenler de böylece öğrensin. Zira ilim gizli kalmazsa yok olmaz. Buhari, İlim 34. Buhari, Fedailül Kur'an 8. Tabiinden Ebu Nadre, hocaları olan ashab-ı kiramın Kur'an ve hadis eğitimine atfettikleri ehemmiyeti şöyle ifade etmiştir. Peygamber Efendimizin ashabı bir araya geldiklerinde ilim, hadisi şerifleri müzakere ederler ve Kur'an'dan bir sure okurlardı. Hatip el-Bağdadi, El-Fakih vel Mütefakkir, Beyrut 1395-2-126. Mücahit 20-103. İbni Ebi Leyla'nın yalnızca Kur'an-ı Kerim'den oluşan ve insanların okumak için bir araya geldiği bir kütüphane kurduğunu bildirmektedir. İbni Sad 4-253, İbni Ebi Davud, Mesahif, sayfa 151. D. Kur'an-ı Kerim'in mucize oluşu. Cenab-ı Hak kullarını hidayete ulaştırmak için onlara bir takım üstün vasıflar lütfetmiş, buna ilaveten bir de aralarından müstesna yaratılışlı salih insanları rehber olarak vazifelendirmiştir. Böyle salih kimselerin vahiy ile ikram edilmiş olanları peygamberlerdir. Cenab-ı Hak bir peygamber gönderdiğinde insanlar Madem peygamber olduğunu iddia ediyorsun, o halde bize insanüstü fevkalade bir hadise, mucize göster derler. O gelen peygamber de yaşadığı zamanın en revaçta olan sahasında insan takatinin üzerinde harikulade bir hadise gösterir. Kalbini tamamen gaflet bürümemiş olan bahtiyar insanlar onun peygamberliğini kabul ederler. Buna mukabil kalp alemi nefsani arzu ve temayüllerle büsbütün kararmış olanlar da onu sihir, yalancılık gibi şeylerle itham eder ve düşmanlık yolunu tutarlar. Her peygamber devrinin icabına göre birçok mucizeler göstermiştir. Hazreti İsa'nın zamanında en makbul ilim tıp, en gözde insanlar da tabiplerdi. Bundan dolayı Hazreti İsa'ya tabipleri bile aciz bırakan mucizeler verildi. Amaları görür hale getirmek, ölüleri diriltmek gibi. Hazreti Musa zamanında sihirde çok ileri gidilmişti. Ona da sihirbazları susturacak mucizeler verildi. Hazreti Peygamber Muhammed zamanında ise belagat, fesahat, talakat ve edebiyat son derece revaçtaydı. Bu sebeple ona Kur'an-ı Kerim mucizesi lütfedildi. Ankebut 50-51, Buhari İtisam 1, Fedailül Kur'an 1, Müslim İman 279. İnsanı diğer canlılardan ayıran başlıca vasıflar akıl ve beyan olduğu için en son ve en mütekamil kitap olan Kur'an'ın icazı da daha çok akıl ve beyan sahasında tahakkuk etmiştir. Peygamber Efendimizin kıyamete kadar devam edecek olan Kur'an mucizesinin yanında önceki peygamberler gibi zaman ve mekanla kayıtlı pek çok mucizesi de mevcuttur. Bu mucizeler hakkında ciltlerce eser kaleme alınmıştır. Misal olarak bakınız Beyhaki Delailün Nübüvve 7 cilt, Beyrut Darül Kütübil İlmiye 1985, Ebu Nuaym El İsfahani Delalün Nübüvve 2. cilt, Talep El Mektebetül Arabiye 1970-1972, Suyuti Olağanüstü Yönleriyle Peygamberimiz El Hasai Sül Kübra 3 cilt, tercüme Naim Erdoğan, İstanbul İz Yayınları 2003. Son bölümde bunların bir kısmını zikredeceğiz. E. Mucizevi Yönleri. Kur'an-ı Kerim, nazmı, fesahatı, belagati, gönüllere tesir edişi, kanun koyma, teşrih hususiyetleri, gaybtan haber vermesi gibi pek çok yönüyle insanları kendisine benzer bir söz söylemekten aciz bırakmıştır. Bu sebeple Kur'an, Peygamber Efendimizin çok yönlü ve muhteşem bir mucizesidir. Profesör Doktor M.S.R. Elbuti, Min Ravai, Kur'an, sayfa 125. Müşrikler Kur'an'a inanmayınca Cenab-ı Hak onlara meydan okudu. Diledikleri bütün mahlukatı yardıma çağırıp Kur'an'a benzer bir kitap bunu başaramayınca 10 sure, 1 sure, nihayet tam misli olmasa da kısmen ona benzeyen bir söz söylemelerini istedi. Eğer kulumuza indirdiklerimizden herhangi bir şüpheye düşüyorsanız haydi onun surelerinden birine herhangi bir yönden benzer bir sure getirin. Eğer iddianızda doğruysanız Allah'tan gayri şahitlerinizi, yardımcılarınızı da çağırın. Eğer yapamazsanız ki hiçbir zaman yapamayacaksınız, o halde yakıtı insanlarla taşlar olan ateşten sakının. O ateş kafirler için hazırlanmıştır. Bakara 23-24. Son ayetteki ki hiçbir zaman yapamayacaksınız ibaresi, öyle bir eminlik ve kat'ilik ifade etmektedir ki, böylesi bir hüküm ancak ilmi ve kudreti sınırsız, tam ve kusursuz olan bir zat, yani Allah tarafından verilebilirdi. Hakikaten Allah'tan başka hiç kimse, beşer açısından gayb, yani belirsiz ve kapalı olan istikbale dair, böylesi bir kesinlikte hüküm veremez ve kat'i ifadeler kullanamaz. İnkarcılar acziyetlerini ilan eden bu ilahi sözleri duydular ve bu sözler içlerine oturdu, hırslarını iyice artırdı. Lakin bir şey yapamadılar. Bu ayet onların acizliklerini dilden dile dolaştırıp ufuktan ufuğa taşıdı. Zafiyetlerini tescil etti ve dillerini adeta mühürledi. M.S. Rafii İcazül Kur'an, Beyrut 2003, sayfa 142. Müşrikler Kur'an'ın meydan okumasına cevap veremedikleri için onun yerine yalanlama, kışkırtma, hakaret ve iftira gibi saldırganca tavırlar takındılar. Bu Kur'an'ı dinlemeyin. Okunurken gürültü yapın. Belki galip gelirsiniz. Fussilet 26 diyerek her ne kadar inkar etseler de aslında ilahi kudret karşısında tamamen mağlup olduklarını ortaya koymuş oldular. Bu acziyet günümüze kadar devam etmiştir. 1. Fesahati, belagati ve nazmı. Kur'an-ı Kerim ne şiir ne de nesirdir. Bilakis hem şiirin hem de nesrin meziyetlerini bir araya getiren emsalsiz bir üsluba sahiptir. Şiirde ve musikide bulunmayan bir güzelliği vardır. Onu tekrar tekrar okurken veya dinlerken bir monotonluk hissedilmez. Devamlı surette değişen ve tazelenen seslerden insan hislerinin her biri aynı derecede nasibini alır. Profesör Doktor M.A. Dras En Nebeül Azim Darül Kalem sayfa 102. Kur'an, dilin sahip olduğu müteradif, aynı manaya gelen kelimelerden delaleti en hassas, tasvir gücü en fazla ve fesahati en kuvvetli olanını seçer. Buti, Ravai, sayfa 140. Kur'an-ı Kerim, mevcut edebi türlerden farklı ve kendine has bir üsluba sahip olmakla birlikte, aynı zamanda bütün bu edebi türleri en mükemmel şekilde ihtiva eder. Kıssa, meviza, tarih, teşri, cedel, münazara, ahiret, cennet, cehennem gibi mevzuları, korkutucu ve müjdeleyici ayetleri, manalarının şiddetine göre ayrı ayrı bir üslup bütünlüğü içinde fesahat ve belagati en yüksek seviyede tutarak ifadelendirir. Kur'an gönüllere tesir eder. İnsanları Kur'an'ı dinlemekten alıkoyan, azılı müşriklerden Ebu Süfyan, Ebu Cehil ve Ahnes bin Şerik birbirlerinden habersiz olarak ve gizlice geceliğin evinde namaz kılarken Kur'an okuyan Peygamber Efendimiz'i dinlemeye gelmişler. Birbirleriyle tesadüfen karşılaşınca da kendilerini ayıplamışlardır. Bu hadise 3 gece böylece devam etmiş, nihayetinde birbirlerine "Aman kimse fark etmesin, halk bizim bu durumumuzdan haberdar olursa vallahi son derece rezil oluruz. Bundan sonra da hiç kimseye bu hususta söz geçiremeyiz" diyerek yaptıklarını kınadıktan sonra bir daha böyle bir davranışta bulunmayacaklarına dair aralarında ahitleşmişlerdir. İbni Hişam 1-337-338 Taberi Tarih 2-218-219 İbni Esir Kamil 2-63-64 İbni Seyyid 1-99 Zehebi Tarihül İslam sayfa 160-161 İbni Kesir El-Bidaye 3-47 Halebi 1-462 Kur'an-ı Kerim aynı anda değişik zamanlarda ve mekanlarda yaşayan, ilmi seviyeleri çok farklı olan bütün insanlara seviyelerine göre hitap eder. Farklı anlayışlara imkan veren bir ayeti ilk nesiller kendi durumlarına göre, daha sonraki nesiller de ulaştıkları ilmi seviyelere göre anlarlar. Bu hususta büyük Arap edibi Mustafa Sadık Errafi'yi şöyle der. Kur'an-ı Kerim'in mucizelerinden biri de her zaman bilinemeyen bazı hakikatleri daima bilinen kelimeler içerisinde saklaması ve bunları vakti geldikçe ishar edip ortaya koymasıdır. Vahyül Kalem, Kuvvet 2-66